Ayrım 5. Ölmesi gereken kız. David Lagercrantz. Sayfa 60. Yuri Bogdanov bir saattir bekliyordu ama boş beklememişti. Dizüstü bilgisayarını kucağına koymuş, dikkatli bir araştırma yapmaya koyulmuştu. Bakışlarını ekrandan koparıp terasa, dışarıdaki büyük bahçeye çevirdi. Güzel haberleri yoktu, azarlanmaktan ve ağır işten başka bir şey beklemiyordu. Yine de güçlü, hevesli olduğunu hissediyordu. Bütün ağını harekete geçirmişti. Telefonu çaldı, çağrıyı reddetti. Yine Kuznetsov'du. Histerik, aptal, iblis Kuznetsov. Saat 11:10'du. Bahçede çalışanlar yemek molası vermişti. Zaman geçiyordu, ayakkabılarına baktı. Bogdanov artık zengindi. Terzi elinden çıkmış kıyafetler giyiyor, pahalı saatler takıyordu. Fakat geçmişi peşini bırakmıyordu. Sokaklarda büyümüş eski bir esrarkeşti. Bakışları ve davranışlarında o günlerin kalıntıları vardı. Yüzü köşeli ve yaralıydı. Uzun boylu ve zayıftı. Dudakları inceydi. Kollarında ev yapımı dövmeler vardı. Her ne kadar salonlarda birlikte görünmek istemese de kira için paha biçilmez biri olmuştu. Şimdi mermer yer döşemelerinde kiranın topuklu ayakkabılarının sesini duyduğunda gururlandı. Ona doğru geliyordu. Her zamanki gibi masalsı bir güzelliği vardı. Açık mavi bir takım elbise, boğazına kadar düğmelediği kırmızı bir bluz giymişti. Bogdanov'un yanındaki koltuğa oturdu.
Elimizde ne var dedi.
Problem.
Anlat bakalım.
Kadın.
Lisbeth Salander.
Henüz doğrulayamadık ama evet, o olmalı. Hacker saldırısının düzeyi düşünülürse.
Bu saldırıda bu kadar önemli ne var ki?
Kuznetsov IT sistemi konusunda paranoyak biri. Hiç durmadan gözden geçirtir. Sistemin aşılamayacağının garantisini almıştı.
Ama görüldüğü gibi yanılmışlar.
Öyle. Bu işi nasıl yaptığını henüz bilemiyoruz. Operasyon sisteme girdikten sonra pek zor değil aslında. Spotify'a ve akşam kurulan yükselticilere bağlanmış. Ünlü bir rock şarkısı çalmaya başlamış.
İnsanlar kafayı yiyordu.
Bir de orada maalesef dijital ve parametrik equalizer varmış. Wi-Fi sistemine bağlı.
Anlayabileceğim gibi anlat.
Equalizer sesi düzenliyor, bası ve tizi ayarlıyor. Salander buna bağlanmış. En dehşetlisinden ses şoku yaratmış. İnsanların kalbini zorlayacak türden. Çoğu kişinin göğsünü tutma nedeni bu. Göğüslerini sıkıştıran şeyin ses olduğunu bile anlamadan.
Yani niyeti kargaşa çıkarmaktı.
Her şeyden önce bir mesaj iletmek. Çaldığı şarkı Killing the World with Lies, Pussy Strikers'ın şarkısı.
Şu kızıl saçlı fahişelerin mi?
Evet dedi Bogdanov. Pussy Strikers'ı beğendiğini söylemeye cesaret edemedi.
Devam et.
Şarkı Çeçenistan'da eşcinsellerin öldürüldüğü haberleri üzerine yapılmış. Ancak katilleri ya da iktidarı değil, sosyal medyadaki nefret kampanyasını organize edip şiddet olaylarına yol açan adamı hedef alıyor.
Yani Kuznetsov'u.
Evet ama bunu...
Dışarıdan birinin bilmemesi gerekir diye cümleyi tamamladı Kira.
Enformasyon bürolarından sorumlu olduğunun bile bilinmemesi gerekiyor.
Peki Lisbeth nasıl öğrendi?
Bunu araştırıyoruz. Olayla alakalı olanları da sakinleştirmeye çalışıyoruz. Kuznetsov kafayı yedi. Zil zurna sarhoş, ödü kapıyor.
Niçin? İnsanları birbirine karşı ilk defa kışkırtmadı herhalde.
Öyle ama Çeçenistan'da iş çığırından çıktı. Diri diri toprağa gömülenler bile var.
Bu Kuznetsov'un problemi.
Orası öyle ama beni endişelendiren...
Lafı geveleme.
Salander'in asıl hedefi Kuznetsov değil. Enformasyon bürolarıyla bizim ilişkimizi bildiği ihtimalini hesaba katmalıyız. Kuznetsov'dan değil, senden intikam almak istiyor değil mi?
Onu çoktan öldürmeliydik.
Bir şey daha var.
Ne?
Bogdanov söyleyeceği şeyi daha fazla ertelemenin bir anlamı olmadığını biliyordu artık. Dün akşam seni ittikten sonra tökezledi, dengesini kaybetti, ileri doğru yıkıldı. Daha doğrusu yıkılır gibi yaptı. Bir eliyle limuzinine tutundu. Tam arka tekerin üstüne önce doğal bir davranış diye düşündüm. Ancak güvenlik kameraları kayıtlarına defalarca inceledim. Tökezlemiş de düşüyormuş numarasına yattığını anladım.
Kaportaya bir şey yapıştırdı. Şunu. Küçük dörtgen bir kutuyu gösterdi.
Bu ne?
GPS vericisi. Seni buraya kadar izledi.
Yani nerede oturduğumu biliyor artık.
Camilla dişlerini sıkarak bir şeyler mırıldandı. Dudaklarında demir, kan kokusu karışımı bir şey hissetti. Korkarım öyle dedi Bogdanov.
Aptallar diye tısladı Camilla.
Her türlü güvenlik önlemini aldık diye devam etti Bogdanov. Sesindeki huzursuzluk artmıştı. Güvenliği arttırdık. Özellikle de IT sisteminin güvenliğini.
Yani savunma pozisyonuna geçtik diyorsun.
Hayır, hiç ilgisi yok. Yalnızca ne yaptığımızı anlatıyorum.
Öyleyse gevezeliği bırak da bul şu kızı.
Bu o kadar kolay değil maalesef. Yakındaki bütün güvenlik kameralarını izledik, hiçbir yerde göremedik. Bilgisayar ya da telefon üzerinden izlemek de imkansız.
Otelleri araştır o zaman. Arama emri çıkarttır. Gördüğünüz, duyduğunuz her şeyi didik didik edin.
Bunu yapıyoruz zaten. Onu enseleyeceğimizden eminim.
Küçümseme şu cadıyı.
Bir saniye bile küçümsemiyorum. Yalnızca fırsatı kaçırdığımı düşünüyorum. Durumun lehimize döndüğünü.
Nerede oturduğumu öğrenmişken bunu nasıl söylersin?
Bogdanov tereddüt etti. Uygun bir ifade aradı. Salander'in seni öldürmek istediğini söylemiştin değil mi?
Bundan emindim ama belli ki daha vahim bir şeyin peşinde.
Bence yanılıyorsun.
Nasıl yani?
Bence seni gerçekten vurmak istedi. Bu saldırıya başka bir anlam veremiyorum. Kuznetsov'un ödünü bokuna karıştırdı. Peki ne geçti eline? Hiçbir şey. Yalnızca kendisini açığa vurdu.
Yani sen şimdi?
Kira bahçeye baktı. Lanet olası işçiler nereye gitmişlerdi? Demek istediğim tereddüt etti, yapamadı. Bunu yapacak yürekten yoksun. Yani sanıldığı kadar güçlü değil.
Hoş bir düşünce dedi Kira.
Gerçek bu. Bunun başka bir izahı yok.
Kira kendini birden iyi hissetti. Üstelik dert edindiği tanıdıkları var dedi.
Sevgilileri.
Ve şu Kale Blomkvist diye ekledi Kira. En çok da şu Mikael Blomkvist.
7. bölüm 16 Ağustos akşam 7.30'tu. Mikael Slusen'deki Gondol restoranda güvenlik şirketi Milton Security'nin sahibi Dragan Armanski ile yemek yiyordu. Pişmandı. Orstav Weekend'de yaptığı koşudan dolayı bacağı sırtı ağrıyordu. İşin doğrusu sıkılmıştı da. Doğudaki yoksa batı mıydı, gelişme imkanları üzerine bir sürü lafın ardından şimdi de Jur Gordon'da Buffalo çadırına dalan atla ilgili anekdotu dinliyordu.
Sonra da bu aptallar piyanoyu da havuza indirdiler.
Mikael bunun atla ne ilgisi olduğunu anlayamadı. Zaten dikkatle dinlemiyordu. Uzakta bir masada Dagens Nyheter gazetesinden meslektaşları oturuyordu. Aralarında başarısız bir ilişki yaşadığı Mia Sederlund da vardı. Daha ilerideki bir masada tiyatro sanatçısı Morten Nyström'ü gördü. Millennium'un Kraliyet Drama Tiyatrosu ile ilgili röportajında adından övgüyle bahsedilmemişti. Yani gördüklerinin hiçbiri Mikael'den haz etmezdi. Başını masaya eğdi, şarabını içti, Lisbeth'i düşündü. Dragan ile Mikael'in ortak paydası Lisbeth'ti. Dragan, Lisbeth'in tek işvereniydi. Lisbeth'i hiçbir zaman aklından çıkaramamıştı. Bunda bir tuhaflık yoktu. Lisbeth'i uzun yıllar önce bir çeşit sosyal proje çerçevesinde işe almış, Lisbeth görüp göreceği en parlak çalışanı olmuştu. Dragan muhtemelen aşık da olmuştu.
Akıl alır gibi değil dedi Mikael.
Ne demezsin, hem o piyano.
Yani Lisbeth'in taşınacağını sen de bilmiyordun öyle mi diye sözünü kesti Mikael.
Dragan kolay konu değiştirecek biri değildi. Mikael'in anlattıklarından zevk almamasına alınmıştı. Yüzme havuzunda piyano diyordu nihayetinde. Hangi rock yıldızı olursa olsun bu durumu kıskanırdı. Dragan birden ciddi bir ifade takındı.
Aslında bunu anlatmamalıyım dedi.
Mikael iyi bir başlangıç diye düşündü. Masanın üzerinden Dragan'a doğru eğildi. Plague, Lisbeth'in Hacker Cumhuriyeti'ndeki en yakını şifreli bir mesaj gönderdiğinde Lisbeth uyumuş, duş almış ve Copenhagen'daki otel odasında bilgisayarının başına yeni geçmişti. Sıradan kısa bir soruydu ama Lisbeth'i rahatsız etmeye yetti.
Nasılsın?
Sana ne dedi Lisbeth, içinden cevap yazdı. Artık Moskova'da değilim.
Neden?
Düşündüğüm şeyi başaramadım.
Neyi başaramadın? Lisbeth sokağa çıkmak, her şeyi unutmak istiyordu.
Sonlandıramadım.
Neyi? Hoşça kal Plagyu demeyi düşündü.
Hiçbir şey diye yazdı.
Niçin hiçbir şeyi sonlandırmayı başaramadın?
Seni ilgilendirmez diye omurdandı Lisbeth. Çünkü bir şey hatırladım.
Ne hatırladın?
Adımları diye düşündü Lisbeth. Babasının fısıldayan sesini, kendi tereddütünü, anlama yeteneğinden yoksun oluşunu, yataktan kalkan kız kardeşinin görüntüsünü, Zala'nın odasına girmesini, o domuzun...
Bok!
Ne boku?
Lisbeth bilgisayarı duvara çarpmak istedi.
Moskova'da ne tür ilişkilerimiz var?
Senin için endişeleniyorum Vasp. Boş ver şu Rusya'yı, çek git oradan.
Bırak bu lafları diye mırıldandı Lisbeth. Moskova'da ne tür ilişkilerimiz var?
İyi ilişkiler.
Hassas bir yere kim imsi catcher yerleştirebilir?
Plagyu hemen cevap vermedi, sonra yazdı. Katya Philip örneğin.
O kim?
Az çok kaçık biri. Daha önce Şaltay Boltay'daydı. Dipnot, Rusya'da ünlü bir hacker grubu. O zaman kadın pahalı demekti.
Güvenilir mi?
Fiyatına bağlı.
Bilgilerini gönder.
Lisbeth bilgisayarını kapattı. Kıyafetlerini değiştirmek için ayağa kalktı. Sonra siyah kıyafetlerinin bugün de uyacağına karar verdi.
Dünkü yağmurda iyice buruşmuştu.
Sağ kolunda gri lekeler vardı. Üstelik yatarken pek rahat değildi ama sorun olmazdı. Bugün de makyaj yapmayacaktı. Saçlarını eliyle taradı, dışarı çıktı. Asansörde aşağı indi. Barda bir bira içti.
Kongens Niurtov'a bakıyordu. Gökyüzünde tek tük karanlık bulutlar vardı. Fakat Lisbeth'in gözü hiçbir şeyi görmüyordu. Aklı Tverskoy bulvarında tereddüt eden elindeydi ve kafasının içinde dönüp duran geçmişe dair görüntülerden kurtulamıyordu. Plagyu ile aynı soruyu soran sesi duyana kadar hiçbir şey fark etmedi.
Nasılsın?
Sinir oldu, kimse ilgilendirmezdi, dönüp bakmadı bile. Mikael'den yeni bir mesaj geldiğini fark etti yalnızca.
Dragan Armanski eğildi, samimi bir sesle fısıldadı. Lisbeth geçen ilkbahar beni aradı. Bina yönetimiyle konuşup Fiskargatan'daki apartmanın dış kapısına güvenlik kamerası yerleştirtmemi istedi. Bana iyi bir fikirmiş gibi geldi.
Yani yerleştirttin.
Ha deyince yapılacak iş değil Mikael. Belediyeden izin almak, yok o yok bu, bir sürü engeli aşmak gerekiyordu. Neyse başardık. Ben tehdit işini biraz abarttım. Komiser Bublanski rapor yazdı.
Helal olsun.
İkimiz de çok çabaladık. Haziran başında iki adam gönderip uzaktan kumandalı Netgear yerleştirttim. Şifre konusunda ne kadar dikkatli olduğumuzu söylememe gerek yok sanırım. Bizim dışımızda hiç kimse görüntülere bakamazdı. İzleme merkezindeki adamlara gözlerini monitörden ayırmamalarını söyledim. Lisbeth için endişeleniyor, ona ulaşacaklar diye korkuyordum.
Hepimiz korkuyoruz.
Ama bu kadar kısa sürede haklı çıkmayı beklemiyordum. Daha 6 gün geçmeden nöbetçi operatörümüz Stene Granlund gecenin 1:30'unda mikrofondan motosiklet sesleri duymuş. Kameraları seslere doğru yöneltecekken biri daha erken davranmış.
Vay be!
Ne demezsin? Neyse Stene'nin bunu düşünmeye vakti yokmuş. Svavelsiyö MC'den deri ceketli iki adam görmüş kamerada.
Siktir ya!
Maalesef, yani Lisbeth'in adresi açığa çıkmış. Svavelsiyö MC'nin de kahve içip pasta yemeye geldiği söylenemez.
Yani?
Adamlar kameraları görünce kaybolmuşlar. Tabii hemen polisle iletişime geçtik. Adamların kimliğini teşhis ettirdik. Birinin adı hatırladığım kadarıyla Kovic, Peter Kovic. Ama sorun bununla bitmedi. Lisbeth'i aradım, hemen buluşmayı önerdim. Gönülsüz de olsa kabul etti. Büroma geldi, ideal gelin adayı gibiydi.
Abartıyorsun.
Yani bildiğimiz Lisbeth'le karşılaştırılırsa diyorum. Piercinglerini çıkarmış, saçlarını kısa kestirmişti. Hanım hanımcık bir görünümü vardı. Ne yalan söyleyeyim, o eski tuhaf insanı aradım. Kameraları onun hacklediğini bilmeme rağmen kavga bile edemedim. Yalnızca dikkatli olmasını söyledim. Peşindeler dedim. Benim her zaman peşimdeler dedi. İşte o zaman zıvanadan çıktım. Yardıma ihtiyacım var diye tısladım. Korunmaya ihtiyacım var. Yoksa canına okuyacaklar.
İşte o zaman beni korkutan bir şey söyledi.
Ne?
Yere baktı. Ben bir adım önde olursam yapamazlar dedi.
Ne demek istedi?
Ben de bunu düşündüm. Aklıma babasıyla yaşadıkları geldi.
Nasıl yani?
Kendini savunmak için saldırıya geçmişti. Bu tür bir plan yaptığını hissettim. Önce saldırmak. Bu beni korkuttu Mikael. Gözlerinin içine baktım. O ideal gelin adayı halinden eser kalmamıştı. Tehlikeli birine dönüşmüş, bakışları kararmıştı.
Biraz abartmıyor musun? Lisbeth gereksiz risk almaz, genellikle rasyonel davranır.
Rasyonel? Kendi çılgın tarzında.
Mikael Lisbeth'in Kvarnen'de söylediklerini hatırladı. Artık kedi olacaktı, fare değil. Sonra ne oldu?
Hiçbir şey, çekip gitti. O günden sonra çıtı çıkmadı. Svavelsiyon'un lokallerinin havaya uçmasını ya da kız kardeşinin Moskova'da arabasıyla birlikte kömüre dönmüş vaziyette bulunmasını bekledim.
Camilla'yı Rus mafyası koruyor. Lisbeth onlara savaş açmaz.
Buna inanıyor musun?
Bilemiyorum ama eminim ki...
Hiç dedi Mikael, dudaklarını ısırdı. Kendini saf ve aptal hissetti. Bitmeden bitmez Mikael, benim fikrim bu. İkisinden biri ölmeden ne Lisbeth ne Camilla pes eder.
Abartıyorsun dedi Mikael.
Öyle mi?
Umarım diye düzeltti Mikael, şarabını içti. Müsaade isteyerek telefonunu çıkardı. Lisbeth'e bir mesaj gönderdi. Hemen cevap geldiğini görünce şaşırdı.
Sakin ol Blomqvist, tatildeyim. Gözlerden uzak yaşıyorum. Aptalca bir şey yapmıyorum.
Tatil lafı biraz abartıydı ama Lisbeth mutluluğun acıyla alakalı bir şey olduğunu biliyordu. Terk eden acıyla. D'Angleterre otelin barında birasını içtikten sonra bunu hissetti. Bir rahatlama, üzerinden bir yük kalktı. Bütün bir yaz ne kadar gergin olduğunu, kardeşinin peşinde nasıl deliliğin sınırlarına dayandığını ilk defa şimdi anlamıştı sanki. Bütünüyle rahatladığı, çocukluk anılarının artık içini kemirmediği söylenemezdi. Yine de bakış açısı genişlemiş gibiydi, hatta özlemeye başlamıştı. Öyle özel bir şey özlemiyordu, her şeyden uzaklaşmak istiyordu. Özgürlük duygusuna kavuşmasına bu kadarı yetti.
Nasılsın?
Barın uğultusunun içinde bu soruyu tekrar duydu, bu defa İngilizce sorulmuştu, başını çevirdi. Hemen yanında genç bir kadın vardı.
Niçin merak ediyorsun?
Kadın 30'lu yaşlardaydı, siyah çekik gözleri derindi, saçları uzun ve kıvırcıktı. Kot pantolon, koyu mavi bir bluz giymişti, ayaklarında topuklu botlar vardı. Sert, aynı zamanda davetkardı, sağ kolu sargılıydı.
Bilemiyorum dedi kadın, hani sorulur ya öylesine işte.
İyi işte.
Ama berbat görünüyorsun.
Lisbeth hayatı boyunca bunu defalarca duymuştu. İnsanlar gelir suratının asık olduğunu, öfkeli olduğunu ya da berbat göründüğünü söylerdi. Her seferinde de ifrit olurdu Lisbeth ama bu defa bir nedenle aldırmadı.
Öyleydim sanırım. Şimdi daha mı iyisin?
En azından daha farklı.
Adım Paulina. Ben de perişan haldeyim.
Paulina Müller genç kadının da kendisini tanıtmasını bekliyordu fakat kadın bir şey demedi, başını bile sallamadı. Onu uzaklaştıracak bir davranışta da bulunmadı. Paulina'nın dikkatini yürüme tarzı çekmişti. Dünya umurunda değilmiş gibi yürüyordu. Hiçbir şeye müdana etmezmiş gibi. Bu halinde tuhaf bir çekicilik vardı. Paulina bir zamanlar Thomas adımlarını çalmadan önce belki kendisinin de böyle yürüdüğünü düşündü. Hayatı o kadar yavaş, o kadar adım adım bozulmuştu ki fark bile edememişti. Hasarın boyutlarını ancak şimdi Kopenhag'a taşındıktan sonra anlamıştı. Şimdi karşılaştığı bu kadın hislerini daha da derinleştirmişti. Paulina onun yanında dikilirken bile özgür olmadığını hissediyordu. Kadının bütün varlığından bağımsızlık ışıması onu cezbetmişti.
''Şehirde mi oturuyorsun?''
''Hayır'' dedi kadın.
''Biz Münih'ten yeni taşındık.
Kocam Engler ilaç şirketinin İskandinavya şefi oldu.''
''İyi.''
''Bu akşam ondan kaçtım.''
''İyi.''
''Geo dergisinde muhabirdim, biliyorsundur, bilim dergisi. Buraya taşınmadan işi bıraktım.''
''Hımm.''
''Daha çok tıp ve biyolojiyle ilgili şeyler yazıyordum.''
''İyi.''
''Gerçekten sevdiğim bir işti ama kocam bu işi alınca işte böyle oldu.'' biraz serbest çalıştım.
Paulina sorulmayan soruları cevaplamaya devam etti. Kadın da iyi ya da hım dedi. Paulina'ya ne içmek istediğini sordu en sonunda. Paulina ne olursa olsun içerdi. Bir viski aldı. Buzlu tulla mor diyor ve bir gülümseme ya da bir gülümseme belirtisi.
Kadının üzerinde temizliğe ve ütüye ihtiyaç duyan siyah bir kıyafet vardı. Beyaz bir gömlek giymişti, makyajsızdı. Uzun süre hiç uyumamışa benziyordu. Gözleri içine kaçmıştı. Bakışları karanlıktı, insanı endişelendiriyordu. Paulina şaka yapmayı ve gülmeyi denedi. Pek işe yaramadı. Kadın yalnızca biraz daha yaklaştı. Paulina'nın hoşuna gitti bu. Bunu fark etti. Belki bu nedenle endişeyle sokağa baktı. Thomas'ın ortaya çıkmasından her zamankinden daha çok korkar gibiydi. Kadın onu odasında içmeye davet etti.
''Hayır, hayır'' dedi. ''Kesinlikle olmaz, imkansız. Kocam bundan hiç hoşlanmaz.''
Sonra öpüştüler, odaya çıkıp seviştiler. Paulina öfke ve arzunun bu kadar çok iç içe geçtiği başka bir durumu hatırlamıyordu. Thomas'a anlattı evde yaşanan trajediyi. Bunun üzerine kadın birini öldürebilirmiş gibi bir hal aldı. Paulina kadının Thomas'ı mı yoksa bütün dünyayı mı öldürmek istediğini anlayamadı.
5. ayrımın sonu. Sayfa 75.